Ayrım 2.
Sözü dolaştırmasınıza, arayıp da bulamadığımızı, gerçeğin sınavını verin bize. Verin de birer tanrı olup çıkalım. Masadakileri içten içten sevindiren alaycı, sinsi bir tavırla söylemişti bu sözleri. Yalnız Psikopos Morehouse tedirgin görünüyordu. Doktor Jordan bunu pek açık bir biçimde belirtmiştir dedi Ernest. Onun gerçeğin sınavı şuydu. Yapabilir misin, hayatını koyabilir misin bu işe? Hop hop dedi Doktor Hammerfield. Psikopos Berkeley'i hesaba katmıyorsunuz galiba. Ona yanıt veren çıkmadı daha. Metafizik düşünürlerin en soylusu diye güldü Ernest. Ama gene de kötü bir örnek verdiniz. Sonunda kendisinin de kabul ettiği üzere onun felsefesinin geçersizliği kanıtlanmıştır. Doktor Hammerfield ateş püskürüyordu. Öfkesinde haklıydı. Ernest'i suçüstü yakalamış gibi atıldı birden. Delikanlı diye gürledi. Şu söylediğiniz bu akşamki tüm sözleriniz gibi saçma ve yersiz. Neler uydurup duruyorsunuz böyle? Ernest alçak gönüllü bir tavırla yanıt verdi. Beni eziyorsunuz, kabul. Yalnız neyle vuruyorsunuz anlayamadım. Şunu bir açıklarsanız doktor. Açıklarım, açıklarım dedi Doktor Hammerfield. Nereden biliyorsunuz bunları bakalım? Psikopos Berkeley'in kendi felsefesinin geçersizliğini kabul ettiğini kulaklarınızla duydunuz mu? Kanıtınız yok delikanlı. Onun felsefesi her vakit geçerli olduğunu göstermiştir. Berkeley'in metafizik felsefesi geçersizliğini göstermiştir. Çünkü, dedi ve bir an durdu Ernest. Heyecanlı değildi. Çünkü Berkeley evlere duvarlardan değil kapılardan girmiştir. Çünkü Berkeley hayatını devam ettirmek için ekmek, peynir ve et yemiştir. Çünkü yüzündeki kılları kesici bir jiletle kazımıştır. Ya nasıl olacaktı? Bu söyledikleriniz olguların kendisidir delikanlı diye kükredi gene Hammerfield. Metafizik düşüncenin eseridir. Ve de etki alanı. Etki alanı da düşünce midir diye sordu Ernest. Öteki baş salladı. Öyleyse sayısız melek bir iğnenin ucunda dans edebilir. Düşüncede elbet diye devam etti Ernest. Ve balina yağıyla beslenen kürkten bir tanrı var olabilir. Düşüncede yani. Bunun tersi de kanıtlanamaz. Bu da düşüncede elbet. Yani doktor siz düşüncede yaşıyorsunuz öyleyse. Düşüncem benim sarayımdır diye yanıt verdi doktor. Ha böyle demişsiniz ha bulutlarda yaşarım ben demişsiniz. Yemek vakti yere iniyorsunuz herhalde. Ya da bir deprem olduğunda iniveriyorsunuz bulutlardan. Yoksa doktorcum belki de depreme inanmıyorsunuzdur söz gelimi. Ya o sizin manevi varlığınız manevi bir tuğlanın altında kalıverirse ha? Ansızın ve bilinçsiz elini kafasına götürdü Doktor Hammerfield. Bir yara izini örttü eliyle. Ernest farkında olmadan yerinde bir benzetme yapmıştı. Doktor Hammerfield büyük depremde yıkılan bir bacanın altında kalmış neredeyse ölecekti. Herkes gülmeye başladı. Kahkahalar azaldığında evet yanıtınız dedi Ernest. Bu sözüme ne diyeceksiniz? Çat yok. Evet dinliyorum. Nerede kaldı sizin savınız? Doktor Hammerfield tısmıştı. Savaş yeni yönlerde gelişiyordu şimdi. Ernest rahipleri sıkıştırıp duruyordu. İşçi sınıfını tanıdıklarını söylediklerinde onlara öyle gerçekler gösteriyordu ki Ernest bu sınıfı hiç mi hiç tanımadıkları ortaya çıkıyordu. Ernest de kışkırtmaya devam ediyor, silmiş rahiplerden yanıt istiyordu boyuna. Olgular veriyordu onlara hep. Yalnızca olguları. Onları bulutlardan koparıp yeryüzüne ve yeryüzündeki olgulara indiriyordu. Bugünkü gibi gözümün önünde olanlar. Ernest'in o insanı savaşa çağıran, karşısındakini yerden yere vuran, birbiri ardına olguları sıralayarak onları kamçılayan sesini şu anda bile duyabiliyorum. Ne kılıcı bırakıyor ne de öldürücü darbeyi vuruyordu. Son indirdiği kamçıyı hiç unutmayacağım. Bu akşamlar tekrar tekrar bilerek ya da bilmeyerek işçi sınıfını tanımadığınızı ortaya koydunuz. Ama bundan ötürü sizi suçlamamak gerek. İşçi sınıfını nasıl tanıyacaksınız? Onlarla aynı yerde oturuyor musunuz? Başka bir konumda kapitalist sınıfla bir arada bulunuyorsunuz. Hem neden olmasın sizin cebinizi dolduran, karnınızı doyuran, üstünüzü başınızı giydiren kapitalist sınıftır. Buna karşılık siz işçilerinize, patronlarınızın işine gelen metafizik düşünceyi aşılamak savaşındasınız. Üstelik meydan sizindir. Çünkü savınız toplumun kurulu düzenine sataşmıyor. Bu sözler üzerine masada uğultular yükseldi. Sizin samimiyetinize inanıyorum dostlar diye devam etti Ernest. Samimisiniz, inandığınızı öğretiyorsunuz halka. Ve bu yüzden kapitalist sınıf için birer güç, birer değersiniz siz. Ama inançlarınızı değiştirirseniz, kurulu düzeni değiştirici inançları dile getirirseniz, sözleriniz patronlarınızın hoşuna gitmeyecek, siz de işinizden olacaksınız. Doğru değil mi bu sözlerim? Papazlarda çatı yok, hepsi suskun oturuyorlar. İnançlarının yanlış olduğunu görülünce istifaya çağrılıyorlar elbet dedi Doktor Hammerfield. İnançları kabul edilmeyince demenin bir başka türlüsü bu söylediğiniz dedi Ernest. Sonra devam etti. İşte ben de diyorum ki gidin güzel güzel vaazınızı verin, paranızı alın ama lütfen işçi sınıfının yakasına yapışmayın. Siz düşman safındasınız. İşçi sınıfıyla ortak hiçbir yanınız yok. Elleriniz pamuk gibi. Çünkü ellerinizin yapacağı işi başka ellere yaptırıyorsunuz. Mide göbek de yerinde. Sözün burasında Doktor Barryford irkildi ve bütün gözler onun iri göbeğine dikildi. Yıllardır ayaklarının ucunu göremediği söylenirdi bu adamın. Ve kafalarınız bugünkü düzenin temel direği olan kuramlarla dolu. İsviçreli nöbetçilerden kalır yanınız yok. Onların kiralık olduğu kadar kiralanmışsınız siz de. Ancak samimi nöbetçiler olduğunuzu kabul ediyorum. Bindiğiniz dalı kesmeyiniz. Güzel güzel vaazınızı veriniz, patronlarınızın çıkarlarını savununuz. Ama lütfen işçi sınıfına dokunup sahte liderler olmayınız. Siz samimi olarak iki safta birden yer alamazsınız. İşçi sınıfı şimdiye kadar siz olmadan yürümüştür yolunda. Bundan sonra da yürüyecektir. Merak etmeyiniz. İnanınız bana. Hem siz olmadan daha iyi yürüyecektir işçi sınıfı. İkinci bölüm. Hocri Meydan. Konuklar gittikten sonra babam kendini bir koltuğa attı ve uzun süre zor tuttuğu kahkahalarını koyverdi. Annem öldüğünden bu yana böylesine içten güldüğü olmamıştı. Doktor Hammerfield'ın ömründe hiçbir şeye böyle karşı çıkmadığına bahse girerim diye güldü. Din konusunda tartışmaya girecek kadar güzel konuşmak. Dinsel nezaket. Ernest nasıl da kuzu gibi başladı sözlerini, fark ettin mi? Ve hemencecik kükreyen bir aslan kesildi. Son derece disiplinli bir kafası var. Enerjisi o yöne çevrilmiş olsaydı iyi bir bilim adamı olabilirdi. Ernest Everhard'ın çok ilgimi çektiğini söylememe gerek yok elbet. Yalnız sözleri ve bunları söyleyiş biçimi değil, kendisi de çok ilgilendiriyordu beni. Böyle bir adamla karşılaşmamıştım daha önce. Sanırım bu yüzden 24 yaşında bekardım daha. Onu beğenmiştim. Bu gerçeği gizlemenin gereği yoktu. Salt zekasından, tartışma gücünden değil, bu yeteneklerin ötesinde bazı nedenlere dayanıyordu duygularım. Şişkin adeleleri ve kapkalın boynu hiç gözüme görünmüyor, bir harika çocuk olarak gönlüme kurulmuş oturuyordu. Bu kaba saba, zeka kabı dayısı adamın kılıfı içinde duygulu, ince bir ruh var diyordum kendi kendime. Neden, nasıl bilmiyorum ama diyelim, kadın sezgileriyle bunun böyle olduğunu hissediyordum. Onun o tok sesinde yüreğimi işleyen garip bir şey vardı. Sesi kulaklarımda çın çın ötüyordu. Tekrar tekrar duymak istiyordum sesini. Yüzündeki hırslı ciddiyeti gölgeleyen gözlerini, o gülen gözleri görmek istiyordum hep. Ayrıca karışık, anlaşılmaz duygularla allak bullak olmuştu içim. Neredeyse aşık olmuştum ona. Ama bir daha görmeseydim bu duygular eriyip gidecek ve onu unutacaktım sanırım. Gel gör ki bir daha karşılaşmamız alnımın yazısıymış benim. Babamın toplum bilime karşı yeni yeni duymaya başladığı ilgi, bu konuda konuşmaya ve tartışmalar için evimizde yapılan yemekli toplantılar bizi ister istemez sık sık karşılaştırıyordu. Babam bir toplum bilimci değildi. Annemle evliliği mutlu yıllar yaşatmıştı ona. Kendi bilim dalı olan fizikteki araştırmaları da mutlu kılıyordu onu. Ama annem ölünce onun açtığı gediği işiyle dolduramadı. Salt fizik yetmiyordu ona. İlkin dağınık bir biçimde felsefeye vurdu kendini. Sonra ilgisini arttıkça ekonomi ve toplum bilime sürüklendi. Hak, hukuk konularında titizdi. Kısa zamanda haksızlığa uğrayanları savunan, adaletsizliği, toplumdaki eşitsizliği kıyasıya eleştiren bir adam oldu çıktı. Bu işin sonu nereye varacaktı bilmiyordu. Üstelik pek umurunda da değildi başına gelecekler. Kendini bu yeni konuya bir delikanlı hevesiyle kaptırmıştı. Bilim adamı olarak laboratuvarda çalışmaya alışkındı. Kafasına doladığı bu yeni bilim dalına da bizim yemek odasını bir toplum bilim laboratuvarına döndürdü. Bu odada her türden, her sınıftan adam bir araya geliyordu. Bilim adamı mı istersiniz, politikacı mı, banker mi, tüccar mı? Yoksa profesör mü, işçi lideri mi, sosyalist mi, anarşist mi? Babam bu adamları birbirine düşürüyor, sonra da çekilip dinliyor, onların yaşama ve topluma din düşüncelerini inceliyordu. Ernest'i papazlar gecesinden az önce tanımıştı. Konuklar gittikten sonra öğrendim nasıl tanıştıklarını. Bir gece yolda yürürken sabun kutusu üstüne çıkmış, bir yığın işçiyle bağıra bağıra bir şeyler söylerken görmüştü onu. Durmuş dinlemiş. İşte Ernest bu sabun kutusunun üzerindeki adammış. Salt sabun kutuları üzerinde dinleyici bulan bir konuşmacı gözüyle bakmamalı Ernest'e ama o Sosyalist Parti'nin birçok toplantısında konuşmuştur. Liderlerden biridir ve de sosyalizmin felsefesi konusunda söz sahibi olarak tanınır. En karmaşık kavramları sade bir dille anlaşılır biçimde anlatma ustalığı vardır. Anadan doğma bir eğitimcidir. Sabun sandığına gelince, işçilere ekonomik yorumlar yapma aracı olarak bir sabun sandığını kullanmakta hiçbir aşağılatıcı yan bulamayacak kadar alçak gönüllüdür. Babam durmuş, dinlemiş, dinledikçe kaptırmış kendini konuşmasına, tanışmak istemiş. Biraz hoşbeşten sonra papazlar yemeğine çağırmış onu. Babam onu ne kadar az tanıdığını yemekten sonra söyledi bana. İşçi sınıfından bir ailenin oğluydu. Soyu 200 yıl önce Amerika'ya yerleşmiş olan Everhart'lara dayanıyordu. 10 yaşında fabrikada çalışmaya başlamış, daha sonra bir nalbantın yanına çırak girmiş, kısa zamanda usta olmuştu. Kendi kendini yetiştirmiş bir adamdı. Bir başına Almanca ve Fransızca öğrenmiş, Chicago'daki mücadeleci bir sosyalist yayın evi için bilimsel ve felsefi yapıtlar çevirerek hayatını kazanmıştı. Yatmadan önce Ernest hakkında tüm öğrendiğim buydu. Bu bilgiler gözlerimi uzun süre açık tutmama ve sesini çın çın kulağımda duymama yetti. Düşüncelerimden korkmaya başlamıştım. Ernest benim sınıfımdan hiçbir erkeğe benzemiyordu. Bambaşkaydı, güçlüydü. Onun o kendine güveni, üstünlüğü bir yandan hoşuma gidiyor, bir yandan da ürkütüyordu beni. Ne derseniz deyin, hayallere dalmış giderken bir baktım, onu bir sevgili, bir koca olarak düşünmekteyim. Bazı erkeklerin gücünün kadınlar için dayanılmaz derecede çekici olduğunu çok duymuştum. Ama o gereğinden çok güçlüydü. Hayır hayır diye haykırdım. Olamaz bu, saçma. Gel gör ki ertesi gün içimde büyük bir istekle uyandım. Onu görmek istiyordum. Alev alevdim onu görme isteğiyle. Bir tartışmada onun egemen sesini duymak istiyordum. Onu görmek, güvenli bakışları ve gücüyle karşısındakini hiçe sayan tavrıyla onları bir sözle düşüncelerinden silkeleyip atan bilgisiyle görmek istiyordum. Kaba dayılık taslıyorsa da ne olacaktı yani? Kendi deyişiyle işe yarıyordu ya, etkiliyordu ya karşısındakini. Her şey bir yana, onun dayılanmasını izlemek çok güzel bir şeydi. İnsanı bir çarpışmanın eşiğindeymiş gibi heyecanlandırıyordu. Birkaç gün geçti. Ben babamdan onun kitaplarını aldım, okudum bu birkaç gün içinde. Yazıları da konuşması gibi sade ve inandırıcı. İnsanın kafasında bir takım sorular belirse bile o sade anlatım yüzünden inanıyordu yazılanlara. Kendine özgü bir aydınlatma yeteneği vardı Ernest'in. Çok iyi bir anlatıcı, açıklayıcıydı. Gene de anlatım biçimi bir yana beğendiğim pek çok şey vardı kitaplarında. Sınıf mücadelesi, emek ve sermaye arasındaki çelişkilere, çıkarların çatışması dediği şeylere gereğinden fazla yer veriyor, bunları durmadan vurguluyordu. Babam, Dr. Hammerfield'ın Ernest hakkındaki yargısını bana gülerek iletti. Söylediğine göre çok az ve yetersiz eğitim görmüş, kendini beğenmiş küstah bir köpek yavrusuymuş Ernest. Ve de bir daha Ernest'le ömründe karşılaşmak istemiyormuş. Oysa Piskopos Morehouse Ernest'i çok ilginç bulduğunu ve tekrar görüşmeyi iple çektiğini açıklamış. Güçlü bir delikanlı ve de hayat dolu, hayat dolu evet. Yalnız kendine güveni pek fazla, pek fazla demiş. Ernest bir gün öğleden sonra babamla birlikte geldi. Piskopos daha önce gelmiş, verandada çay içiyordu. Ernest'in sürekli olarak Berkeley'de kalmasının nedenini de söyleyeyim bu arada. O vakitler üniversitede biyoloji bölümüne devam ediyordu ve bir yandan da Felsefe ve Devrim adlı kitabı üzerinde çalışıyordu. Ernest geldiğinde verandada ansızın küçüldü gibi geldi bana. Yok, çok öyle şişman değildi, iri yarı sayılmazdı. Boyu 1.75 kadardı ama çok büyükmüş havası veriyordu. Bana selam verdiğinde şaşırmış bir hale olduğunu ele vermeden edemedi. O katı bakışları, elimi sımsıkı kavrayan elinin durumu söyledikleriyle çelişir gibiydi. Her zamanki gibi hareketsiz ve güvenli bakışları bu kez soran bakışlardı. Uzun süre ayırmadı gözlerini üzerimden. İşçi sınıfı felsefesi adlı kitabınızı okudum dedim. Gözleri parladı birden, sevinmişti. Bu kitabın hangi okur için yazıldığını dikkate aldığınızı umarım dedi. Evet aldım ve bu yüzden sizinle bir kavgaya oturacağım dedim. Benim de sizinle paylaşacak bir kozum var Mr. Everhart dedi Piskopos Morehouse. Ernest omuz silkti ve kendine uzattığım çay fincanını aldı. Piskopos önümde şöyle bir eğildi, meydanı bana bıraktığını belirtti. Sınıf kinini körüklüyorsunuz dedim. Bana kalırsa bu yanlıştır. İşçi sınıfının kaba ve dar görüşlerini uyandırmak bir cinayettir. Sınıf kini topluma düşman bir duygudur ve bana öyle geliyor ki aynı zamanda sosyalizme de aykırıdır. Suçsuzum diye yanıt verdi Ernest. Benim bugüne dek yazdığım tek bir satırın gerek özünde gerek biçiminde sınıf kini işlenmiş değildir. Amma da yaptınız dedim ve kitabını alarak açtım. Ben sayfaları çevirirken o çayını yudumluyordu. Sayfa 132 dedim ve okumaya başladım. Dolayısıyla toplumsal gelişmenin bu evresinde emek satın alan ve emek satan sınıflar arasında sınıf mücadelesi vardır. Muzaffer bir tavırla yüzüne baktım. Orada sınıf kininden söz edilmiyor diye gülümsedi. Ama dedim, sınıf mücadelesi diyorsunuz. Sınıf kini demek değil ki o diye yanıt verdi. Ve inanınız kin körüklemem ben. Biz sınıf mücadelesine toplumsal gelişmenin yasası olduğunu söyleriz. Bundan biz sorumlu değiliz. Biz sınıf mücadelesi yapmayız. Olsa olsa onu açıklamaya çalışırız. Newton'un yer çekimi yasasını açıkladığı gibi yani. Biz sınıf mücadelesini oluşturan çıkar çatışmalarının iç yüzünü açıklarız. Ama çıkar çatışması diye bir şey olmamalıdır diye aykırdım. Yürekten hak veriyorum size diye yanıt verdi. Biz sosyalistlerin yapmak istediği de budur. Çıkar çatışkısını yok etmek. İzin verirseniz bir özet okuyacağım. Kitabını aldı, birkaç sayfa geri çevirdi, sayfa 126. Kabile komünizminin ortadan kalkması ve özel mülkiyetin doğmasıyla başlayan sınıf mücadelesi dönemi, özel mülkiyeti toplumsallaştırmakta son bulacaktır. Sizinle aynı düşüncede değilim dedi psikopoz. İnce solgun yüzü duygularının yoğunluğundan biraz parlamıştı. Yargınız doğru değildir. Emek ve sermaye arasında çıkar çatışkısı diye bir şey yoktur, olmamalıdır da. Teşekkür ederim dedi Ernest. Son sözünüzle benim yargımı desteklemiş oldunuz. Ama neden çatışkı olsun ki diye sordu psikopoz. Ernest omuz silkti. Böyle yaratılmışız da ondan sanırım. Hayır efendim işte böyle yaratılmamışız diye haykırdı öteki. İdeal insandan mı söz ediyorsunuz diye sordu Ernest. Bencil olmayan, yarı tanrı, haksever insandan. Öyle az ki böyleleri yok gibi. Yoksa sıradan, ortalama bir insandan mı söz ediyorsunuz? Sıradan, ortalama insandan. Ki bu insan zayıf, saf, yanlışlar yapmaya hazırdır. Psikopos Morehouse başıyla evet dedi. Ve de son derece bencildir. Yine başını salladı psikopos. Dikkat diye uyardı Ernest. Ve de bencildir dedim. Ortalama insan bencildir evet diye onayladı psikopos. Elinin erdiğine sahip olmak ister. Mümkün olan her şeye sahip olmak ister. Evet ne yazık ki gerçek bu. Ernest'in çenesi bir kapan gibi kısıldı. Öyleyse elimdesiniz dedi. Şimdi göstereceğim size. Bir tramvay işçisini ele alalım. Sermaye olmasaydı çalışamazdı bu adam diye sözünü kesti psikopos. Doğru, ona kar sağlamak için emek olmasaydı bu sermaye dediğinizde yok olacaktı, tamam mı? Psikoposta çıt yok. Tamam mı diye üsteledi Ernest. Psikopos başını salladı. Öyleyse ikimizin söyledikleri birbirini götürür dedi Ernest. Önemsiz bir olaydan söz ediyormuş gibi heyecanlanmadan konuşuyordu. Ve konuşmaya başladığımız yere dönmüş oluruz. Şimdi yeniden başlayalım. Tramvay işçisi emek sağlar, hisseder sermaye sağlar. İşçi emeği ile sermayenin birleşmesinden kazanç elde edilir. Elde edilen bu kazanç bölüşülür. Sermayenin payına düşene kar, emeğin payına düşene ücret deniyor. Tamam dedi psikopos. Bu bölüşmenin tatlılıkla yapılmaması için hiçbir neden yok. Daha önce bir konu üzerinde anlaşmıştık, unutuyorsunuz dedi Ernest. Ortalama insanın bencil olduğu konusunda anlaşmıştık. İnsan neyse odur. Siz havalara çıkmış, aslında var olan değil de var olması gerektiği gibi olan insanlar arasında para bölüştürüyorsunuz. Gelin gene yeryüzüne inelim. Çalışan adam yani işçi bencil olduğundan bu paylaşımdan elinden geldiğince fazlasını almak isteyecektir. Kapitalist bencil olduğundan bu paylaşımdan elinden geldiğince fazlasını almak isteyecektir. İkisinin de gözünü doyuracak kadar çok değil bu paylaşılan şey. Ve iki kişi aynı şeyden mümkün olduğu kadar fazlasını almak isteyince bir çıkar çatışkısı doğmuş olacaktır. Bu emekle sermaye arasındaki çıkar çatışkısıdır. Emekçi ve sermayeci var olduğu sürece paylaşım kavgası sürecektir. Bugün San Francisco'da olsaydınız gideceğiniz yere yürüyerek gidecektiniz. Tek bir tramvay çalışmıyor. Gene mi grev diye irkildi psikopos. Evet tramvay şirketinin kazancının bölüşülmesi konusunda kavga ediyorlar. Psikopos Morehouse heyecanlandı birden. Yanlış iş diye haykırdı. İşçiler ileriyi göremiyorlar. Böyle giderse bizim onlardan yana olmamızı nasıl isteyebilirler? Bizi yürütmekle dedi Ernest. Psikopos Morehouse duymamazlıktan geldi ve sözüne devam etti. Görüşleri çok dar. İnsan insandır, yabanıl bir hayvan değildir. Şimdi şiddet kıyım olacak, ağlayan duğular, yetimler olacak gene. Sermaye ve emek dost olmalıdır. Ortak çıkarlar için el ele çalışmalıdırlar. Buyurun gene bulutlara çıktınız dedi Ernest. Yeryüzüne ininiz. Unutmayın, ortalama insanın bencil olduğu konusunda birleşmiştik. Ama bencil olmamalı diye haykırdı psikopos. Burada sizinle beraberim dedi Ernest. Bencil olmamalı insan. Ancak bu açgözlülüğe dayanan toplumsal düzende yaşadığı sürece bencil olmaya devam edecektir. Psikopos dehşet içindeydi. Babam gülmemek için kendini zor tutuyordu. Açgözlülük dedim evet diye devam etti Ernest. Kapitalist sistemin anlamı budur. Sizin kilisenizin savunduğu düzen bu düzendir. Her köşeye çıkışta bu düzeni savunuyorsunuz. Açgözlülüğü, oburluğu yani. Başka tanımı yok bunun. Psikopos Morehouse yardım isteyen gözlerle babama baktı. Ama babam güldü ve başını salladı. Korkarım Mr. Everhart haklı dedi. Laissez-faire, boş vericilik dünyası, kapanın elinde kalıyor, altta kalanın canı çıksın politikası. Mr. Everhard'ın geçen akşam söylediği gibi siz kilise adamlarının işlevi kurulu toplumsal düzeni değiştirebilecek olan bilimsel düşüncenin gelişmesini önlemektir. İnsanın beynini afyonlamak yani. Ve toplum Everhard'ın dediği gibi sömürü temeli üzerine kurulmuştur. Ama İsa böyle söylemiyor diye haykırdı psikopos. Kilise bugünlerde pek İsa'dan söz etmiyor diye yetişti oradan Ernest. Bu yüzden işçilerin kiliseye alışverişleri yok. Kilise bugün kapitalist sınıfın işçilere uyguladığı korkunç zulmü ve vahşeti yaldızlayıp yutturmaya çalışmaktadır. Kilise vahşeti desteklemez diye çıkıştı psikopos. Kilise vahşete karşı çıkmaz diye cevap verdi Ernest ve bugüne kadar kilise karşı çıkmadığından destekliyor demektir. Unutmayınız ki kiliseyi besleyen sınıf kapitalist sınıftır. Hiç bu açıdan bakmadım soruna dedi psikopos. Mutlaka yanılıyorsunuz. Biliyorum bir yığın söz dolaşıyor. Kilisenin şeyi, hani şu proletaryo dediğiniz şeyi yitirdiğini söylüyorlar. Proletarya hiçbir vakit gelmedi ki kilisenizde diye haykırdı Ernest. Proletarya kilisenin dışında kilisesiz oluşmuş gelişmiştir. Pek anlayamadım dedi psikopos yavaşça. Açıklayayım dedi Ernest. 18. yüzyılın ikinci yarısında makinelerin ve fabrika sisteminin gelişmesiyle çalışan büyük halk kitleleri topraklarından ayrıldılar. Eski çalışma sistemi çözüldü. Çalışan insanlar köylerinden sürülüp sanayi kentlerine getirildiler. Analar ve çocuklar yeni makinelerin başına kondu. Aile hayatı yok oldu. Koşullar korkunçtu. Bu kanlı bir hikayedir. Biliyorum, biliyorum diye sözünü kesti psikopos Morehouse. Yüzünde acılı bir anlatım belirmişti. Korkunçtu. Ama bunlar olalı 1,5 yüzyıl geçti. İşte o vakit 1,5 yüzyıl önce modern proletarya doğdu diye devam etti Ernest. Ve kilise bunu yokumsadı. Kapitalistler ülkeyi bir mezbahaya çevirirken sustu kilise. Karşı çıkmadı. Bugün de karşı çıkmıyor. Austin Lewis'in söylediği gibi o devirlerde kime kuzularımı besle emri verildiyse o kimseler bu kuzuların köle olarak satılmalarını ve gıklarını çıkarmadan ve de ölmelerine çalışmalarını sağlamak için ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Kilise sustu o vakit. Sözlerime devam etmeden şu konuda söyleyeceğinizi duymak isterim. Kilise sustu mu susmadı mı o vakit? Cevap verin. Psikopos Morehouse ne diyeceğini bilemiyordu. Doktor Hammerfield gibi o da böyle açık açık konuşmaya, Ernest'in tanımladığı üzere cepheden saldırıya alışık değildi. 18. yüzyılın tarihi yazılmıştır dedi Ernest. Kilise umursamasız olmasaydı bunu böyle yazardı tarih kitapları. Korkarım kilise sesini çıkarmadı dedi psikopos. Ve bugün de öyle, kilise gene suskun. Buna katılmıyorum dedi psikopos. Ernest durdu. Psikoposun yüzünü iyice bir taradı gözleriyle. Pekala dedi. Buyurun birlikte inceleyelim. Chicago'da haftada 90 sente belleri kırılıncaya dek çalışan binlerce kadın var. Kilise buna karşı çıktı mı? Bakın bundan haberim yoktu diye yanıt verdi psikopos. Haftada 90 sente korkunç bir şey bu. Kilise karşı çıktı mı buna diye üsteledi Ernest. Kilise bilmiyor ki. Psikopos terliyordu. Ve de kiliseye kuzularımı besleyiniz emri verilmiştir dedi Ernest küçümser bir tavırla.